أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi her cumartesi klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi, yani asil insan, erdemli insan olma, daha doğru tabiriyle sufi söylemiyle ifade edersek insanı kamil olma, olgun, değerli, kendisiyle hayatı yaşayabileceğimiz olgun insan olmanın özelliklerini anlatan bir eserdi. Bildiğiniz gibi daha sonraki dönemlerde ahili teşkilatının, yani sosyal boyutu olan, iktisadi kalkınmada ciddi katkısı olan ahili teşkilatının da dayanmış olduğu aslında anlayıştır. Fütüvvet anlayışı. Yani asil insan olmanın hayatın bütün boyutlarında, ekonomide, siyasette, sosyal yaşamda, ev hayatında, askeriyede, farklı alanlarda tabii ki gerekli olan davranışları ifade eder. Yani daha doğrusu insanın bulunduğu her yerde lazım olan, gerekli olan insan olmanın önemli prensiplerini görüyorduk. İnşallah bugün de birkaç madde okuyarak bu anlayışımızı, asil insan olma, erdemli insan olma noktasındaki bilincimizi, şuurumuzu inşallah kazanma noktasında bize katkı sağlayacak olan bu eserden okumaya devam ediyoruz. Bugünkü okuyacağımız ilk maddemiz çok genel bir madde. Güzel ahlakla alakalı. Güzel ahlak da fetanın, yani fütüvvet ehli insanın demek ki adabındanmış. Onu da bir madde olarak sufimiz ele almış. وَمِنَ الْفُتُوْوَةِ Yine fütüvvettendir. Asil insanın davranış kalıplarındandır. اِسْتِعْمَالُ الْاَخْلَاقِ الْجَم۪يلَ Güzel olan huyları istiamal etmek, yani kullanmak, hayata aktarmak. Daha biz izahlarımıza geçelim inşallah. Nasrabazi ismindeki bir alim, sufi, fetalarından, yani demek ki feta diye isimlendiriliyormuş, yani sufiler de aynı zamanda fetalarından, gençlerinden, asil insan olarak yetiştirdiği müritlerinden diyelim, birinin şöyle dediğini söylerdi. Güzel ahlak Allah'ın kitabına yapışmak, bakın güzel ahlakı nasıl tarif ediyor. Yani biz güzel ahlak deyince tabii ki direkt huyları anlıyoruz ama bakın onun tarifinde çok daha temele yönelik bir anlayış var. Allah'ın kitabına yapışmak ve Allah'ın elçisinin sünnetine uymak. Demek ki birinci nokta olarak güzel ahlakın belki de temel, en temel esprisini söylemiş oldu. Tekrar ifade edersek, güzel ahlak Allah'ın kitabına yapışmak ve Allah'ın elçisinin sünnetine uymak. Yani bir asil insan olmak istiyorsanız, insanı kamil olmak istiyorsanız, önemli bir insan olmak istiyorsunuz, o istiyorsanız, dünya ve ahirette saadeti elde etmek istiyorsanız, o zaman demek ki önce Allah'ın kitabına yapışmak gerekiyor. Bu zaten hepimizin bildiği bir hakikat. Neden Allah'ın kitabına yapışmak gerekiyor? Çünkü hakikat bilgisi, değerli kardeşlerim, oradadır. Hani biz bilimsel bilgi her zaman ifade etmeye çalışıyorum yeri geldiğinde. Çünkü bilimsel bilgi günümüzü işgal etmiş bilgidir. Günümüzde elde edilen üniversitelerde veya diğer kurumlarda bilimsel bilgi olarak bize takdim edilen bilgilerle biz idare ediliyoruz. Kanunlar, kurallar hep bu çerçevede konuluyor. Ama Allah'ın kitabından daha nesnel, daha objektif, daha bilimsel bilgi olamaz. Çünkü bilgi kaynağından geliyor. Yani kaynaktan gelen suyun tazyiki ile, değeri ile veya içme derecesi ile tali yollardan gelen suların tazyiki ve içme seviyesi, kalitesi bir olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bizim insan olarak tabiatı kullanarak ve kendi üzerimizden elde ettiğimiz bilgi önemlidir. Güzel bir bilgidir. Sözümüz yok ama asıl kaynaktan, Allah'ın kitabından gelen bilginin daha önemli olduğunu unutmamalıyız. Ve bilimsel bilgiyle uğraşan kardeşlerimizin de bu kaynağı dikkate alarak yaptıkları çalışma ne olursa olsun ister tıp alanında olsun, ister uzay alanında olsun fark etmez. Mutlaka Kur'an'dan ve sünnetten bir şey bulabilmelidirler ve bulurlar ararlarsa. Ama o yüzden de onların bir ilahiyat kültürü okumaları gerekmektedir. Evet, demek ki Allah'ın kitabına yapışmak birinci nokta. İkincisi, Allah'ın elçisinin sünnetine uymak. Sünnet biliyorsunuz yol demektir. Yani Efendimiz ayaklı Kur'an diyebiliriz tabiri caizse. Yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde uygulayan ve sürekli Cebrail Aleyhisselam'la arkadaşlık yapan bir peygamber olması münasebetiyle onun yolu, attığı adım vahiyden uzak değildir. Yani vahiy olmadan Efendimiz asla hareket etmez. Onun kaynağı yine vahiydir. Vahiy metlu dediğimiz okunan Kur'an'dır. Vahiy gayri metlu diye, yani okunmayarak ama en direkt Efendimiz'e bilgi olarak verilmiş onun yine ilahi bilgidir. Onun sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Dolayısıyla demek ki güzel ahlakı elde etmek istiyorsanız Kur'an'a sarılmalı ve peygamberin sünnetine uymalı insan. Bunu görmüş olduk. Zaten bu bildiğin bir şey. Üzerine fazla durmayalım. İkincisi, yavaş yavaş huylar gelmeye başladı. Güleç yüzlü olmak. Değerli kardeşim. Bak, çok basit bir şey ama çok önemli bir şey. Yani evimizde, iş yerimizde veya bu tür yerlerde, hatta sokakta yürürken bile çoğu zaman insanlar kendi dünyalarına kapılıp gitmişlerdir. Herkesin bir derdi vardır. Hatta çoğu insanın da biraz kendisiyle alakalı problemleri vardır. Değil mi? Yani kendisini pek belki de şey görmez, değerli görmez, önemli görmez. Yani benden adam olmaz falan filan deyip durur içinde. Söylemez bunları ama. Dolayısıyla insanlara karşı güler yüzlü olmak, onlara değer verdiğimizi, önem verdiğimizi gösterme bakımından çok önemli. Yani tebessüm ederek hem kendi iş dünyanızdaki problemleriniz, ne diyelim, biraz yumuşar. Onları unutuverirsiniz. Kardeşinizi gördüğünüzde onun yüzüne karşı gösterdiğiniz tebessüm hem sizi rahatlatır hem de karşıya bir ne yapar? Muhabbet işareti olarak gönderilir. Yani eve girdiğiniz zaman eğer yüzünüz asık ise, yani eşiniz mutlaka sizinle alakalı bir şey mi yaptın, bir şey mi oldu diye hemen sorulamaya geçer. Veya iş yerine gittiğinizde mesela okulun müdürü, değil mi hocam? Yani öğretmenleri gördüğünde onlara selam vermez. Yani tebessümle bakmaz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor işler? Yani var mı söyleyeceğiniz bir şey, benim ihmal ettiğim bir şey var mı? Bana söyleyebilirsiniz rahatlıkla gibi. Mesela bu cümlelerle tebessümle baktığında o hoca o gün daha iyi çalışır. Neden? Çünkü müdürü tarafından sevildiğini, değer verildiğini ve arada problem olmadığını. Belki de bir gün önce farkına varmadan sert bakmıştır. Yani içindeki bir derdinden dolayı. Yani onunla alakalı bir sıkıntı yoktur ama olur, insandır bu. İçe kapanabilir bazen. Belki de hocamızın kafasında ya bu müdür bey bana karşı bir şey mi var, yani bunun bir sıkıntısı mı var diye düşünmüş olabilir. Veya bir toplantıda bir hadise olmuştur, olabilir yani. Her fırsatta insanlarla çok derdimizin olmadığını, onları sevdiğimizi, saydığımızı ifade etmek için en azından konuşamıyorsak, vaktimiz yoksa konuşmaya, bir tebessüm ile, bir işaretle mesela ne yaparız? Onunla barış içerisinde olduğumuzu aslında ifade etmiş oluruz. Yani çünkü tasavvufta da istenilen çok önemli bir hadisedir. Yani manevi yolda ilerlemek için kesinlikle insanın kendisiyle ve diğer insanlarla barışık olması. Yani bir dert yok. Kendisiyle derdi, nefsi emmaresi derdi olabilir. Onunla uğraşabilir, onu kınayabilir, eleştirebilir. Ama bu onun kendisine duyduğu saygıdan kaynaklıdır. Yani kendisi önemli bir varlıktır, insandır ve insanı kamil olma adayıdır. Allah'ın çünkü halifesi olacak, emaneti yüklenecek sırtına. Kolay bir hadise değildir Allah'ın emanetini yüklenmek. Dolayısıyla kendisiyle barışık olmalı, kendi zatını sevmeli. Hani hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen dediği gibi şairin. Yani insan kendine olumlu bakmalı ama kendini eleştirmeli tabii, o ayrı bir şey. Yani hani bir ben vardır bende, benden içeri. Şimdi içerideki benimiz çok önemli. Ama zahiri benliğimiz, yani hayatımızda oluşturduğumuz o andaki benliğimizi, nefsimizi eleştirebiliriz. Çünkü henüz olgunlaşmamışız, insanı kamil olmamışız. Bundan dolayı eleştirmeliyiz. Bir de başka insanlarla barışık içinde olmalıyız. Çünkü insanlarla barışık olmayan bir insanın manevi yolculuğu kimle yapacaksınız? Yani manevi yolculuğu yapmak için sizin ihvana, yani kardeşlere ihtiyacınız var. Dolayısıyla kardeşlerle barışık yaşamayı öğrenemeyen bir insanın manevi yolda ilerlemesi mümkün değil. O yüzden her zaman ifade ettiğimiz gibi mürit der hikmet, şeyh der hizmet. Şu kardeşlerine bir hizmet et. Onların dertlerini çöz. Onların kirlettiği yerleri temizle. Bulaşığını yıka. Yani ki onları sevebilesin ve onlarla barış içerisinde olduğunu ifade etmelisin. O yüzden değerli kardeşlerim, bak dünyada barışın ne kadar önemli olduğunu şu an görüyoruz değil mi? Savaşın ve insana saygı duymamanın, insanı değersizleştirmenin ne büyük fecaatlara sebep olduğunu, sebebiyet verdiğini Gazze'de görüyoruz. Çünkü Yahudi aklı kendisinden başka olanları, başka insanları değerli asla görmüyor. Yani gerçekten Yahudilerin terbiye edilmesi lazım. Bu kesinlikle ve kesinlikle buna inanmış durumdayım. Yahudiler terbiye edilmeden dünyanın kurtulması mümkün değil. Şu anda hali hazırda ekonomik ve siyasi gücü ele geçirmişler. Yılların birikimi. Bu insanların insanlık sevgisi aşılanmalı ve bu insanlar en azından fikirleri böyle ise değiştiremiyorsak en azından ellerinden güç alınmalı. Ve Müslümanlar çok güçlenmeli. Yani onların elindeki var olan bütün ekonomik ve siyasi, askeri ne kadar imkan varsa daha fazlası Müslüman'da olmalı ki onu durdursun ve onun bakış tarzının dünyaya hakimiyetini engellesin. Yoksa adam Gazze bugün, yarın başka bir ülke, başka bir yer, yarın Konya gelir buraya. O zaman biz ne yapacağız? Yani biz olmasak bile diğer kardeşlerimiz insan değil mi? Bakın biz insana güler yüzlü göstermenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Adam adamı öldürüyor. Çocuğu oynarken, top oynarken bir çocuk öldürülür mü Allah aşkına? Top oynayan çocuk masumdur yani, top oynuyor ya. Yani eğleniyor bu insan. Yok mu onun eğlenme hakkı yani? Rahatlama hakkı yok mu? Sen nasıl bir insansın? Yani senin bir mesajın varsa o çocuğa iletmek için o zaman git yanına konuş. Yanlış yolda olduğunu söyle. Ne söyleyeceğini söyle. Ama öldürmek, yok etmek... Edi Fromm o yüzden öyle diyor. Bazı insanlar vardır öldürmek için yaşarlar. Bazı insanlar vardır yaşamak için yaşarlar. Demek ki bunlar öldürmek için varlar. Genlerine işlemiş artık. Yapacak bir şey yok. Yani durdurulması, terbiye edilmesi gerekiyor. Yoksa Allah korusun Müslüman olarak, hatta insan olarak dünyada yaşama hakkımız olmayacak. Sadece Gazze değil. Bakın dünyanın birçok yerinde ve Avrupa ülkelerinde ciddi şekilde insanlar üzerinde psikolojik baskı oluşturmuşlar. Nasıl? Yani Yahudi aleyhine veya Yahudilerle ilgili bir cümle kullandığın andan itibaren bazı ülkelerde hapse atılıyorsunuz. Veya cezası var. Konuşamazsın, eleştiremezsin. Yani var mı böyle bir şey yani? Suçlu da olsa eleştiremez miyiz? Yani bu uluslararası kanunlar çıkıyor maalesef. İşte bu tabii güç hocam. Güç elde olunca böyle yapılıyor. O yüzden güçlenmekten başka çaremiz yok. Eziyetten el çekmek. Bak. Zaten söylemiş oldum yani. İnsan insana eziyet etmez. İnsan insana mutluluk verir, saadet verir. Dolayısıyla demek ki güzel ahlakın bir boyutu da eziyet etmekten uzak durmak. Bakın bu eziyet bu şekilde savaşta olduğu gibi bakış tarzıyla da olur. Bir insana sert bakarsınız, o bile onu tahrip etmeye yeter. Eşinize, çocuğunuza, öğrencinize değil mi hocam? Öğrencilerimize ne yapıyoruz? Sürekli motive etmek için onlara iyi davranıyoruz. Yani zaman zaman dokunuyoruz. O da yasak oldu şimdi. Yani öğrenci dokunamıyorsun artık. Yani alanına girmiyorsun. Böyle bir işte nasıl kanunlar, nereden çıkıyor, kimler bunları çıkartıyor bize soran da yok. Herkes kendi başına kanunlar çıkartıp bizim aslında dokunarak sevgi, muhabbet oluşturacağımız çocuğa diyor yaklaşma diyor. Alanına girme. Öğretmenlerimiz de maalesef korkuyor. Dokunmuyor, karışmıyor. Neden? Çünkü başıma bela gelmesin diye. Evet. Bu eziyetin tabii ki hem psikolojik boyutu var. Yani bakarak düşüncelerimizle, fikirlerimizle. Bakın mesela bir insanın fikri yanlış bile olsa o insana senin fikrin toptan yanlış demek bile doğru bir yöntem değil. Yani dinlersiniz ve ondan sonra hiç çaktırmadan aslında direkt fikrin yanlış demeye de gerek yok. Sen kendi fikrini söyleyerek zaten en direkt ona onun fikrine uymadığını veya onun fikrinin yanlış olduğunu düşündüğünü ima edersin. Yani o yüzden direkt fikrin yanlış demek, hele bir çocuğa mesela genç yetişen bir genç nesle yanlış düşünüyorsun evladım değil de evladım bak şöyle düşünebilirsin. Bak şöyle düşünmek daha doğru olabilir. Güzel sen yanlış da olsa bir fikir geliştirmişsin. Geliştirmeyenler de var. Dolayısıyla sen yanlış da olsa bir fikir geliştirmişsin. Çok güzel. Yanlış demiyoruz tabii ama bu fikrin düzene ihtiyacı var, tecrübeye ihtiyacı var, büyüklerle test edilmeye ihtiyacı var. diyerek onu ne yapacağız? Önce tebrik, sonra tebyin, yani açıklama yaparak o çocuğun zihin dünyasındaki üretmiş olduğu fikirleri durdurmayacağız. Çünkü insan düşünen varlıktır. Düşünen varlığı eğer düşünmesini engellerseniz o zaman düşünce üretmeyi bırakır. Farkına varmadan. Üretse de size söylemez, çünkü babam, öğretmenim beni zaten dinlemiyor. Beni ciddiye almıyor der ve sizi terk eder. Evet, komşu ilişkilerinde öyle. Demek ki eziyet etmemek de güzel ahlakın temel özelliklerinden biriymiş değerli kardeşlerim. Çokça iyilik etmektir. Bakın, iyilik etmenin işte bin bir türü var. Çok da geniş bir madde. Yani maddi manevi olarak işte tebessüm bir iyilik. Bakın, eziyet etmemek bir iyilik. Elindekini paylaşmak bir iyilik. Yol göstermek bir iyilik. Bak, biraz önce ne söyledim? Yahudilerin terbiye edilmesine ihtiyacı var. Aslında bu bir iyiliktir. Ben bunu niye söylüyorum? Onlara karşı olduğum için değil. Yani onların dünyaya vermiş oldukları bu çileyi durdurmamız gerekiyor. Yoksa bütün insanlığı mahvedecekler. Bütün dünyayı kasıp kavuracaklar ellerindeki güçle. Yani buna da evet diyemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla bakın, bunu söylemek bile bir iyiliktir. Eğer bazı doğruları cesaretle söyleyemezsek o zaman toplum o fikirlere sahip olmaz. Yani yazarlar, çizerler, düşünürler fikirlerini cesaretle söyleyecekler ki onu dinleyen insanlar da o fikirlerden istifade ederek ne yapacaklar? O fikirleri gözden geçirip benimserlerse o fikir üzerinden bir, ne diyelim, siyaset, bir sosyal düzen oluşturacaklar ve ondan sonra da dünyaya bu iyiliği pazarlayacaklar. O yüzden bizim her aşamada, yani bu kurumlar zaten bunun için var, üniversitelerde veya farklı kurumlarda, farklı alanlarda kesinlikle ne yapmalıyız? Fikir üretmeliyiz, iyilik yapmalıyız ve bu iyiliği de paylaşarak insanların hizmetine sunmalıyız. Bakın, bununla alakalı, iyilik etmekle alakalı Peygamber Efendimiz'in şu sözünü Sufimiz burada dile getiriyor. Araf suresinde Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e yönelik. Cenab-ı Hak ne diyor? Affı al, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Bakın, affı al, yani affı uygula. İnsanlar hata yaptığı zaman onları affet, bağışla. Hatta geçen hafta görmüştük. Yani dostunuzun bile sizden özür dilemesine meydan vermeyeceksiniz. Bak, hata yapmış ama özür dileyecek belki, özür dilemesine izin vermeyeceksiniz. Yani hemen es geçip gideceksiniz. Hatta o özür dilemeye hazırlanırken siz başka bir laf karıştırarak onun özür dilemesini engelleyip mahcup olmasını sağlamayacaksınız. Mahcup olmaktan onu kurtarmanız lazım. Çünkü neden Cenab-ı Hak, bakın, genel bir ilke olarak affetmeyi öne çıkartıyor? Çünkü insan hata yapan bir varlıktır. Olgunlaşan bir varlıktır. Mutlaka hataları olacaktır. Ama bu hataları siz her zaman dikkate alıp eleştirirseniz ve tepkide bulunursanız, çocuklar için geçerli bu, yetişkinler için de geçerli, o zaman o insan kendini iyi hissetmez. Ona yavaş yavaş, yani böyle adım adım hazmedeceği kadarıyla güzel bir üslupla, yine Kur'an-ı Kerim'in de hikmetle davran, işte yumuşak söz söyle gibi bu tür yöntemlerle insanın gelişmekte bir varlık olduğunu bilerek onu ne yapmayacağız? Hırpalamadan, belki de biz çocuklarımızı fark etmeden hırpalıyoruz ağır sözlerimizle, tenkitlerimizle veya öğretmenlerimiz bazen senin adam olmaz gibi ifadeler kullanarak çocuğun ruh dünyasını belki de tahrip, değil mi hocam, ediyorlar belki de. Evet, çocukta belki bir ufuk gözükmeyebilir. Şu anki pozisyonuyla ne bileyim terk etmiş gibi her şeyi görünebilir ama bizim görevimiz yine onun ruhuna inerek onu yine yönlendirmek, düştüğü yerden kaldırmak, bir daha kaldırmak, bir daha kaldırmak. Çünkü o insanı atamazsınız, satamazsınız. Çocuğunuz, ülkenizin evladı, insanlığın bir parçası. Yani onu terk ederek, senden adam olmaz diyerek nereye atıyoruz? Başka bir yer yok ki. Gidebileceği başka bir evren yok, başka bir ne bileyim dünya yok. Bu dünya içerisinde o çocuk eğer şerli ise, olumsuz fikirleri ve uygulamaları var ise o çocuk yaşamaya devam edecek. Gizli saklı hataları yapacak. Siz fark etmeyeceksiniz ama o çocukla münasebeti devam ettirerek sürekli, evladım bak sen özünde iyi bir insansın. Yani sen bunları yapacak biri değilsin. Gel beraber çalışalım. Varsa bir derdin çözelim. Ha, bu zaman alabilir. Belki de bu cümleyi söylersin, 3 sene sonra cevap verir çocuk. Bilemezsin yani. Gelişmekte olan varlık. Dolayısıyla hep o gözle bakacağız. Yani gelişmekte olan varlığız. İnsanı kamil olma noktasında ilerliyoruz. Dolayısıyla kimseyi dışlamadan, kenara bırakmadan, itmeden, ne diyelim, dışlamadan ona karşı affetme yolunu kullanarak. Çünkü affedilen insan, bir de şu var değerli kardeşlerim, insan kötülüğü yapar ama kötülüğü savunmaz. Yani siz hiçbir insanın yalan konuşmak iyidir dediğini duydunuz mu? Diyemez. Adam öldürmek iyidir. Şimdi Yahudi her gün binlerce adam öldürüyor. Onlarca, yüzlerce, neyse. Yani Yahudilikte adam öldürmek, gerçi Tevrat'ta bazı maddeler var işte buna benzer ama onlar daha şey, ne diyelim, konjektürel diyelim, yani duruma göre, ama temelde adam öldürmek yok. Kimse adam öldürmenin iyi bir iş olduğunu söylemiyor. Ama adam öldürmek zorunda kaldım diyebilir. Yani hedefim gereği, amacım gereği, işte şu gereği, bu gereği bir bahane uydurarak bunu söyleyebilir. Ama adam öldürmenin iyi bir fiil olduğunu söyleyemez. Hırsızlığın iyi bir fiil olduğunu asla kimse söyleyemez. Dolayısıyla hani kimse yanlışı savunmuyor aslında. Fakat neden yanlışı yapıyor? Çünkü nefs dediğimiz alt benlik, gelişmemiş alt benlik gaflet içerisinde olmasından dolayı, ne diyelim, farkında olmuyor. Veya işte öfkesine mağlup oluyor, şehvetine mağlup oluyor. Ne vardı? Öfke, şehvet, bir de öfke, gazap zaten hocam. Akılını iyi kullanamıyor. Hani üç tane temel şeyimiz var ya, adalet ve dört. Akıl nimeti var, aklını iyi kullanamıyor mesela. Kullanamayınca aptallık oluşuyor insanda. Şehvetini iyi kullanmıyor. Ters kullanınca bu sefer de iffetsizlik ortaya çıkıyor. Bir de gazap, öfkesini iyi kullanamayınca bu sefer saldırganlık ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin orta yolu var. İslam ahlakında bunlar anlatılıyor. Hepsinin toplamı da adalet, yani adil, itidal sahibi, orta yol sahibi insan. İyiliği emret, bakın, devamlı iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Enteresan. Ve a'rid anil cahilin. Neden yüz çevir? Çünkü cahillerle fazla uğraşırsan başına bela olur. Yani onlarla uğraşırken sen gerçek olanı yapamazsın. Yani onlardan yüz çevirmek demek onları kendi haline bırak demek değil. Dikkate alma. Onların yaptığı hataları üzerine, ne diyelim, onlarla didişmeye falan girme. Gerek yok. Ama hata yaptıklarını, yanlış yaptıklarını söyleyerek onları direkt veya en direkt eğitmekle uğraşmamız lazım. O an onunla uğraşmaya başlarsanız size o nefsin duygularıyla, taziki ile sürekli üzerinize gelir. Hatta fiziki olarak bile üzerinize gelir. Bu sefer ne olur? İşler karışır. O insanın cahil olduğunu, meseleyi idrak edemediğini anlayıp ya ona bir yol bulup idrak gücünü geliştirmemiz lazım. O yüzden hep diyorum, çocukların okulda önce idrak gücünü, yani ezber değil, bir şeyleri zihinlere doldurarak değil, önce düşünmesini öğretmek lazım. İdrak etmesini, yani bir şeyi derinlemesine anlama noktasındaki idrakini geliştirmek lazım. Sonra bilgi zaten kendiliğinden ezberlenir, gelir. İstediği zaman bilgiyi ezberler. İhtiyaç görmüş olduğu ayeti ezberler, hadisi ezberler, bilgileri ezberler. Ama sen zorla ona yüklemeye çalıştığın zaman, idrak ettirmeden, o zaman ne oluyor? Bir hazımsızlık söz konusu oluyor. O yüzden de okullarımıza başarımız düşük. Neden? Çünkü hazmedilmeyen bir yıl bilgi var. Sınav esnasında öğrenilmiş ama sınavdan sonra terk edilmiş bilgiler. Çünkü idrak edilmemiş. Mahiyeti bilinmiyor. Neden öğrenildiği konusunda bir fikir sahibi değil öğrenci, öğrenen kişi. O yüzden önce Osmanlı eğitiminde olduğu gibi edep, adab. Değil mi hocam? Yani önce yürümeyi, saygı duymayı, ne bileyim, yani bir karakter eğitimi veriyorsunuz. Çocuğun iç dünyasında kendini kontrol altına alma ve derinlemesine düşünme, idrak gücü gelişiyor. Ondan sonra hafız mı yapacaksınız? Ondan sonra işte hadis mi ezberleyecek? Fıkıh mı okuyacak? Tıp mı okuyacak? Ona öğrenir inşallah. Evet, demek ki toparlayalım. Bugün okuduğumuz fütüvvetin temel özelliklerinden bir, değerli kardeşlerim, güzel ahlakı kullanma, davranış olarak güzel ahlaklı olma. Evet, burada da Allah'ın kitabına yapışmak, Allah'ın elçisinin sünnetine uymak, ki bu zaten hepsini içine alıyor. Örnek olarak da güleç yüzlü olmak, eziyetten el çekmek, çokça iyilik yapmak şeklinde örnek verdi sufimiz. Yine de bunu bir ayet-i kerime ile taşlandırmış oldu. Affı al, affet, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Evet, şimdi ikinci bir maddemize geçtik inşallah.